Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi programımıza sizleri hürmetle ve sevgiyle selamlayarak başlıyoruz ve radyo çalışanları adına ve programa emeği bir geçenler adına hepinizi hürmetle selamlıyorum. Sevgili dinleyiciler, daha önceki programlarda Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında uzunca bir ömür sürmüş olan Leyla Saz Hanım'ın hatıralarını sizlere takdim etmeye çalışıyorduk. Leyla Saz, Sultan Mecid, Sultan Aziz, Sultan Hamid, Sultan 5. Murat, Sultan Reşat, Sultan Vahidettin devirlerini idrak etmiş, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da ömür sürmüş bir hanım. Bir paşa kızı, aynı zamanda bir paşa hanımı olmak itibariyle sarayla yakın teması olmuş, edebiyata olan istidadı sebebiyle de bu saraylarda gördükleri intibaları, müşahedeleri çok parlak ve akıcı bir kalemle bizlere aktarıyor. Leyla Saz'ın hatıraları o devir saray hayatını anlatması bakımından bizler için çok ehemmiyetli ve nadir kaynaklardan bir tanesidir. Hatıralarının bugün sizlere takdim etmeye çalışacağımız bölümünde haremde hayat nasıldı onu anlatıyor Leyla Hanım. Öyle ya, harem bir ev, padişah evi. İçinde yaşayanlarla bir yuva. Burada hayat nasıldı? Harem-i Humayun, yani padişah haremleri, evlatlarının büyümesine, yiyecek, içeceğine, sıhhatine, tahsil ve terbiyesine bakar. Dairesinin bütün işlerini kendisine itimatla emanet ettiği gün görmüş kalfalarıyla görüşerek, danışarak yürütür. Büyük kalfalar vazifelerini yapmaya kafi derecede okur yazar, hepsi kültürlü kimselerdir. Zannedildiği gibi cahil, boş kafalı değildirler. Kadın efendiler, yani padişah haremleri, işte çocukların büyütülmesiyle, terbiyesiyle meşgul olan padişah haremleri, Kur'an-ı Kerim'i ve dini kitapları gayet güzel ve bol miktarda okurlar. Ondan sonra en çok okudukları tarihtir ve bilhassa Osmanlı tarihidir. Bunun dışında başka kitap ve gazetelerde okurlar. Sohbet ederek ve bazı el işleri yaparak vakit geçirirler. Harem-i Humayun'da padişah haremlerinin her birinin ayrı bir dairesi vardır. Yani padişahın kaç hanımı varsa her birinin bir dairesi vardır. Dairesinde çocuklarıyla, cariyeleriyle, kalfalarıyla vakit geçirirler. Bazen padişah kızları bir araya gelirler. Onların da daireleri vardır. Ve birbirleriyle sohbet ederler, görüşürler. Bu sultan efendilerin bir başka eğlenceleri daha vardı. O da anneleriyle beraber saraya gelmiş olan Kafkasyalı esirlerin saçlarını tararlar, örerler, kendileri onlara elbise biçip dikerler, onları giydirirler, onları temizliğe, terbiyeye alıştırırlar. Kendisi daha çocuk denecek yaşta olduğu halde o mini minicik kızlara annelik ederler, ilk derslerini verir, büyütürlerdi. Bu meşgale en sevimli eğlenceleriydi. Sonra kendileri büyüyüp evlenip kendi saraylarına gidince işte bu kızlar onların nedimeleri olurdu. Saray içinde bir sultan hanımın terbiyesiyle büyümüş olan cariye diğerlerinden çok farklı olurdu. Sarayda Sultan Mahmut devrinde kara kaşlı siyah saçlılar çok rağbetliydi, makbul idi. Gördüğüm kadınları, ikballeri Sultan Mahmut'un ve hanımları, o zamandan kalma ayrıca kalfaları hep bu tipteydi. Ancak Sultan Mecid zamanında saraya daha çok sarışın hanımlar alındı. O devirde saray halkının çoğu sarışın ve kumraldı. Hatta eski kalfalar hayli yaşlıydılar. Kendi saçlarını toplarlar, ince oyalı yemeni bağlarlar ve her günlük elmas iğnelerini takınırlardı. Sultan efendilerin o küçük yetiştirdikleri cariyeleri de sırma gibi ipek saçlı, pembe beyaz, mavi tenli, yeşil mavi yahut sarı ela gözlülerden seçilirdi. Yaşıyla beraber güzelliği de artan kız, veli nimetinin hususi hizmetine, efendim nedimeliğine layık surette yetişirdi. Şimdi malum güzellik telakkisi de bir moda ile alakalı. Her devre insanların rağbet ettiği tip farklı oluyor. O devirde de kendi devirler arasında da böyle güzellik telakkilerinde farklılık olduğunu Leyla Saz haber vermektedir. Malum dedik ya, sarayın hizmetini gören cariyeler vardır. Bu cariyeler acemi olarak girerler, yükselir yükselir kalfa olurlar. Kalfa olduktan sonra gene yükselirler, usta olurlar. Tabi hepsi değil, içlerinden temayüz edenleri. Temayüz etmeyenlerinden de bir kısmı hizmetkar olarak kalmaya devam ederler, bir kısmı saray dışından kimselerle evlendirilerek çırak edilirlerdi. Kalfalar ve ustalar haremde çok ehemmiyetli bir mevkiyi haiz idiler. Ne yaparlardı peki bu kalfalar? Hünkâr halayıkları. Bunların çoğu harem dairelerine verilmiş, dağıtılmıştır. Büyük kalfalar, küçük kalfalar takım takım taksim olunmuşlardır. Haftada isabet eden 24 saatlik nöbetlerini hünkâr nöbetçi başılarıyla beraber gider, hünkâr sofasının altındaki sofada tutar beklerler. Malum padişah halayıklarının böyle nöbetleri vardır, bir hizmet zuhur edeceği düşünülerek. Diğer günlerde, nöbet olmadığı günlerde, hünkâr halayıklarının, halayık cariye demek, mevkice, yaşça, küçükleri bulundukları dairenin orta kalfalarıyla beraber padişah bir hafta kahve nöbetini, bir hafta çaşnigir kiler nöbetini, bir hafta aş nöbetini, iki günde oda nöbetini tutar hizmetini görürlerdi. Perşembe günü bütün daireyi temizlerlerdi. Cuma günü diğer nöbetçilere vazifeyi teslim ederlerdi. Buna perşembe hizmeti denirdi. Bir de beylik umumi hizmet vardı. Her ay başında orta kalfalar, gençler bütün sofaları, koridorları, merdivenleri, hamamları, bodrum katını hep beraber temizlerlerdi. Her yeri ve zemine döşeli ince mısır hasırlarını sabun köpüğü serperek silerlerdi. Temizliğe çok dikkat edilirdi. Yüzlerce insanın, bilhassa birçok küçük cariyenin dolaştığı o geniş yerler daima temizdi. Zat-ı Şahane yani padişah tarafından tayin olunmuş iki büyük kalfa, daire müdireleri ve müsahip sıfatıyla bulundukları için hizmet etmezlerdi. Onlar dairelerinin müdireleri. Orta kalfalar efendilerin hizmetini yaparlardı. Bir de büyük kalfaların da hafif işlerine bakarlardı. Daha yeniler, gençler, acemiler büyük kalfalarla orta kalfaların her hizmetini görürlerdi. Her dairedekiler kıdem itibariyle evvela ikiye ayrılıp büyük kalfaların idare ve terbiyesine, sonra şubelere ayrılarak orta kalfalara, küçükler de gençlere verilirdi. Bunlar büyük kalfam, kalfam, küçük kalfam der, onların emirleri üzerine tıpatıp hareket ederlerdi. Haremdeki hayat mükemmel bir mektepteki gibi nezih ve muntazamdı. Leyla Hanım diyor ki, benim bulunduğum zaman büyük ve küçük bine yakın kız vardı. Cenab-ı Hakk'ın Kafkasya kadınlarına ihsan ettiği zeka ve inceliklere, saray terbiyesinin de ilavesiyle fevkalade zarif ve nazik olmuşlardı. Küçükler büyüklere hürmet ve itaat ederlerdi. Büyükler küçükleri himaye ve muhabbetle idare ederlerdi. Herkes mevkiini, vazifesini bilirdi. Şayet o yüzlerce kişi arasında terbiye kabul edemeyeceği anlaşılan bir kimse görülürse, derhal bendegandan birinin hanesine çıkarılırdı. Çeyiz verilerek, para verilerek münasip biriyle evlendirilirdi. Saraya satın alınmış olan bir kız bir gün bile dursa iade olunmaz, başkasına satılmazdı. Orta ve genç kalfalar belli günlerde muallimlerinden ders alırlardı. Ancak kendi dairelerinde ders görmezlerdi. Ufak tefek dikişlerini kendileri dikerlerdi. Birbirlerine gider gelirlerdi. Konuşur, sohbet eder, bahçede, ormanda gezer, eğlenirlerdi. Sarayda geçen hayat o kadar asude, o kadar gönül açıcıdır ki, dünya cennetidense yeridir. Sultan efendilerin saraylarında hizmet de hayat da aynıdır. Hünkar o sarayı teşrifi sevinçle karşılanırdı ki, o da başka bir alemdi diyor Leyla Saz.
Thank you.
Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Hanım'ın Harem'in İç Yüzü adlı hatıralarına devam ediyoruz. Hatıraların bu kısmında büyük konaklarda vakit nasıl geçirilirdi onu anlatıyor. Malum eski İstanbul'da, Anadolu'da konaklar sarayların bir küçük numunesi idi. Zenginlerin, beylerin, paşaların konaklarında hanımefendinin vazifesi eşini giydirmek, yanında ufak tefek hizmette bulunan tayaya teslim ettiği çocuklarının nasıl yetiştirildiklerine ve harem işlerine bakmaktır. Kahya kadın orada da vardır. Kahya kadına baş kalfaya emirler verir. Boş vaktinde okur. İpekle ince oya ve kese yapar. Daha ne el işi bilirse işler. Cariyelerin esvabını biçer, gösterir, diktirir. İsterse selamlıktaki kilerciliğinden başka reçel ve şurup kaynatır, turşu yapar. Sandık odasını, ince kilerini tanzim ettirir. Bir normal kiler vardır, bir de ince kiler vardır. Normal kiler serin, efendim bütün yiyeceklerin bol miktarda bulunduğu yerdir. İnce kiler günlük işleri sürdürebilmek için mutfakta lazım olan şeylerin bulunduğu, işte şekerdi, pirinçti, yağdı, onların bulunduğu bir ince kiler daha vardı. Onları tanzim eder. O günkü yemek pişmesi ona göre ayarlanır çünkü. Mutfak eğer erkek aşçılarla idare ediliyorsa erzak kileri vekil harcın elinde selamlıktadır. Selamlıkta ince kiler de vardır. Selamlık sofrasına ait şeyler de kilercilerdedir. Malum evlerin bir selamlık bir harem dairesi var. Harem dairesinde hanımlar yaşıyor. Ve evin ev halkı yaşıyor. Evin efendisi de akşam yatmaya hareme gidiyor. Ama gündüz selamlıkta oturuyor. Misafirler selamlıkta kabul ediliyor. Yani erkek misafirlerin geldiği yer ancak selamlıktır. Selamlıkta misafirlere yemek çıkacağı için orada da bir kiler bulunuyor. O kilerin de idaresi erkek hizmetkarların elindedir. O devirde gece hatta haftalık misafirler eksik olmazdı. Selamlık ve harem misafirleri için misafire göre pek çok takım takım yatak yorganları bulundurmak mecburiyeti vardı. Hane sahibesi sık sık yatak odasına gider, yığılı şilteleri, yorgan, yastık ambarlarını, yastık yüzü, yastık örtüsü, çarşaf dolabını, gecelik ve abdest takımlarını, bohçalarını muayene ederdi. Her sabah hanesinin her tarafına göz gezdirirdi. Misafirlerinin istirahatını temine çalışırdı. Bu hanımların vakitlerinin çoğu misafir ve komşu kabulüyle geçerdi. Misafirlerden ve konakta bulunan hoş sohbet nekri hanımların, kadınların sohbetiyle eğlenirlerdi. Lakin hiç kimse aleyhine söz söyletmezler, gammazlık, fesat, alay gibi kötü huylara kalkışan olursa derhal sustururur ve men edilirdi. Ahbaplar arasında daima hürmet, samimiyet vardı. Büyükler küçüklere güler yüzle muamele ederdi. Onlar da kendilerinden büyüklere hürmette kusur etmezlerdi. O dereceye kadar ki büyük konaklara giderken kendi mevkilerine göre giyinirlerdi. Büyük hanımefendileri taklit çok ayıptı. Büyük hanımlar teklifsiz ahbaplarıyla konağın bahçesine inerler, çiçek toplarlar, meyve toplarlar, yalının arkasındaki geniş dağa çıkarlar, getirdikleri yemeklere kebap, helva ilave ettirirler, esir almaca, çaylak yavrumu kapamazsın, efendim mektep seyri gibi koşuşmaca oyunları çıkarırlardı. Bir de İstanbul hanımlarının çok rağbet ettiği İstanbul Efendisi namıyla bir eğlence vardı. Birine pöstekiden sakal bıyık takarlar, kaşları kalın kalın boyanır, başına içi oyulmuş karpuzdan ya da kabaktan koca bir kavuk geçirilir, kürk tersine giydirilip palansız merkebe tersine bindirilir. Bir eline merkebin kuyruğu, diğerine soğandan dizilmiş tesbih verilir. İstanbul Efendisi sayılan o kıyafetle koca papuçlarıyla merkebin üstüne koşturulur. Etrafında büyükler, çocuklar ala ala hey yuha diye çağrışarak onu takip ederler. Böyle bir oyun. Bir de havuz oyunu vardı. Bu havuz oyunu kaza gibi fakat bilerek havuza düşmek. Düşeni çıkmak istedikçe kenardan iterek engel olmak. Çıkınca da ıslak haliyle öteye beriye koşturmak. Bu havuz oyunu. Bir de deli taklidi oyunları vardı. Bu oyunları elbise ve bahşiş umuduyla dal kavuk kadınlar çıkarırlardı. Pek hoş oyunlar değildi ama ne yapacaksınız? Hanımlar eğlenirler, kahkahadan kıyametler kopardı. Bir de Bolulu aşçıyla Vanlı Ayvaz'ın kavgası da taklit edilirdi. O zamanlar konaklarda Bolulu aşçılar vardı. Bir de Van'dan gelme Ermeni ayvazlar, evin ufak tefek işlerini, dış işlerini yapan ayvazlar vardı. Bunların kavgaları eksik olmazdı. Bunları taklit ederlerdi. Konakta gelin güvey teklifsiz davetlilerle çengili oyunlar icra edilirdi. Bunlar o zaman dışarıyla fazla teması olmayan, erkek içine karışmayan hanımların kendi evlerinde kendilerini küçük ve güzel bir dünya kurdukları, zevkle vakit geçirdikleri bir devirdi. Bu oyunlar da bu hanımların rahatlamalarına, deşarj olmalarına vesile oluyordu. Evet, bunlar paşa bey konakları. Peki orta halli ailelerde işler nasıl? Paşalar, beyler akşamları, bilhassa kış geceleri selamlıkta misafirleriyle oturdukları için eşleri efendim kendi harem dairelerinde efendim dini mevzular, cennet cehennem tasvirleriyle, hikayelerle, dev ve peri masallarıyla efendim küçük kağıtlara hoş güzel şeyler yazıp bir keseye koyup niyet çekerek, bilmece söyleyerek, eğlenerek vakit geçirirlerdi. Bu hanımlar merhametli, fukara sever hanımlardı. Adamlarıyla muhtaç olanları aratır, buldurur, yardım ederlerdi. Hastalara doktor gönderirler, ilaçlarını aldırırlardı. Kimsesiz kızlara da çeyiz verirler, düğün yaparlardı. Peki orta halli hanımlar ne yapardı? Orta halli hanımlar, tabii çocukları var. Çocuklarını emzirir, yetiştirir, büyütür. Kocasının ve evinin bazı işlerini kendisi görür. Mutfakta bir Arap aşçısı, bir de halayığı olur. Misafire gider, misafirliğe. Gece yatısına bile misafir gelir. Efendim, dikişini diker, oyasını yapar. Kitabını okur, Kur'an-ı Kerim'ini okur, ibadetini yapar, vakit geçirirlerdi. Orta hallilerin konaklarında da böyleydi. Küçük ev hanımları yemeğini de, ev hizmetini de kendileri yapardı. Onların hizmetkarları olmazdı. Muşamba veya hasır bulunmayan evlerde tahtalar sık sık ovulurdu, silinirdi. Merdivenin üst ve alt başına, mangalın altına, raflara, dolaplara temiz beyaz yaygılar sererlerdi. Bu ev hanımları pek temiz, pek çalışkandı. Çocuklarına, evlerinin her hizmetini yetiştirirlerdi. Dikişlerini dikerler, çoraplarını örerler, tezgahta bez dokurlar. Gömlek, donluk, çarşaflık, havlu, peşkir, yaygı hep kendi marifetli ellerinden çıkar. Yani onları da onlar dokurlar. Kendilerinin boyadıkları ipliklerle kenar koyarlar. Gül bezi, hilali, pembezar, pamuk bezi adlarıyla ince çarşaflık bezler, çizgili yatak çarşafları yaparlardı. Beyaz ipeyi haşlar, kükürt tütsüsüyle parlatır, bundan dokudukları bezi kullanırlardı. Bunları yağlıkçılara da satarlardı. Bu çalışkan kadınlar yağlıkçı dikişi alırlar, geceleri o suretle evlerine kazanç sağlarlardı. Gergefle geçinenler de çoktu. Buna benzer birçok el işleri yaparlardı. Tülbente sap ile örnek bezine model yapıp, sap ne demek? Tülbentin ipliklerini sayarak nakışlamaya sap deniyor. İşte örnek bezine model yaparlar, çiçeklerin biçimlerini, renklerini benzeterek gayet güzel başörtüleri, efendim çevreler yani mendiller, sulu başlar, peşkirler yani iskin havluları, uçkurlar işlerlerdi. Sırma yol, tel kılaptan işleriyle de meşgul olurlardı ki bu zor bir iştir. Tel ile müşabak yaparlardı, yani kafes yaparlardı. Teli kafes haline getirirlerdi, şebekelerlerdi. Altın levha gibi olurdu bu. Çok güzel, çok sağlam olurdu. Bunları ücretle işlerler veya bohçacılar aracılığıyla satarlardı. Bohçacılar bunları alır götürür konaklarda satarlardı. Kasnak işleyenler varsa da kasnağı Ermeni kadınları daha çabuk işledikleri için hanımlar ona pek rağbet etmezlerdi. İnce ipekli oya yaparlardı, çorap örerlerdi, dantele yaparlardı. Hem kendileri kullanırlardı hem de satarlardı. Eskiden hanımlar da çalışırdı ama böyle çalışırlardı. Öyle sokaklara çıkmazlar, erkeklere karışmazlardı. Yazmalar, baş yemenisi, bohça, yastık, yorgan takımlarını gayet güzel boyarlardı. Boyaların renkleri için hangi nebatı ya da madeni kullanmak lazım geldiğini çok iyi bilirler. Kendileri kaynatırlar ve hazırlarlardı. Yazmacı kadınlar resim bilmedikleri halde kalıpta basılmış çiçeklere ve resimlere çeşit uydururlardı. Bu bezler ince tahta çerçeveye gerilir. Efendim, renkleri birbirine bulaşmaması için zamplanırdı. Sonra kendi uydurmaları bir fırçayla boyanır, gölgelenir, tahrirlenir. Daha sonra da zemin sürülür. Sakin bir denizde çırpılarak yıkanır. Renkler parlak, zemin dalgasız çıkardı. Böyle meşguliyetleri vardı. Bunlar yıllarca İstanbul hanımlarının, Anadolu ve Rumeli hanımlarının el işleri olmuştu. Küçük ev hanımları elinin emeğiyle giyinir, kocasının da ev masrafına yardım eder, para biriktirir, evinin idaresini düşünür, yoluna koyardı. Sadece el işlerimi, kışlık kuyruk yağını, kavurmasını, kıymasını, tarhanasını, bulgurunu, yufkasını önceden vaktiyle hazırlardı. Kilerlerinde kurulmuş zeytin ve reçel kavanozları, altları temiz yaygılı, üstleri örtülü dururdu. Mutfakları temiz, bakırları gümüş gibi parlardı. Eskiden su küpleri vardı evlerde, bayağı bildiğimiz küp. Dışarıdan sakalar su getirir, bunun içine koyardı. Evlerde tabii musluk suyu yok, olsa da zaten içilmez. Bu su küpleri kapağı ovulmuş, beyaz tülbent örtülmüş, bardak ve çanak takımı da temiz ve örtülüydü. Yükleri, dolapları, sandıkları bağlarla, bohçalarla güzel yerleşmişti. Hasılı her şeyleri muntazamdı. Bu ev hanımları boş yere para harcamazlardı. Eskilerini çevirir, tamir eder, kullanırlardı. Evde giyecekleri de, sokaklıkları da kendi hallerine göre iyiydi. Cidden övgü ve hürmetle anılacak bir hayat sürerlerdi. Böyle ev hanımlarımız şimdi de yok değildir ama bilmem bu derece idareli olanları kaldı mı diyor Leyla Hanım. Gelelim bunların eğlencelerine. Bunlar ara sıra yiyeceklerini alırlar. Bu kadıncağızlar çoluk çocuklarıyla, komşularıyla beraber kıra çıkmak bunların en mühim eğlenceleriydi. O zamanlar İstanbul'da, şehirlerde, kırlar uzak değildi. Mahalle aralarında yeşillik, parklar vardı. Oralara gidip kır yapmak mümkündü. Akşamüstü eşi kahvehaneye giderse o da komşularıyla beraber toplanır. Bir yandan dikiş diker, bir yandan sohbet ederler, bir yandan oyun oynarlardı. Bu tip kadınlar öyle seyir yerlerine, çırpıcı çayırına, Veli Efendi'ye falan gitmezler veya çok seyrek giderlerdi.
bahçeden bir bahçeye salla yemeği.
Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Hanım'ın Harem'in İç Yüzü adındaki hatıralarına devam ediyoruz. Harem-i Hümayun nasıl alışveriş yapardı? Padişah haremindeki sultanlar çarşıya arabayla çıkarlarsa da durup dükkanlardan öteberi almayı uygun görmezlerdi. Onun için kapalı çarşıya pek yakın olan Nur Osmaniye Camii avlusunda inerler, istedikleri eşyayı oraya getirtirlerdi. Bunlar mahvilin meydan kapısına getirilir, İsmet Pena Hazretlerine yani padişah kızlarına harem ağası vasıtasıyla gönderilirdi. Harem-i Hümayun beğendiklerini emreder, bedelini kestirir, harem ağasıyla gönderirlerdi. Arzu olunan diğer şeyler de bu şekilde alınırdı. Kalfalar bazen çarşıda arabayla durup alırlarsa da çoğu arzu edilen şeyler derhal büyük Amerikan bezi bohçalarla ve bağlı kutularla getirilip kapı nöbetçisi ağalara teslim edilirdi. Oradan da kızlar alır, daireye getirirlerdi. Buna pazarlık derlerdi. Kumaş pazarlığı, yemeni pazarlığı, kurdele pazarlığı, filar pazarlığı, filar terlik demek. Hepsinin üzerinde birer küçük kağıtta arşını 5 kuruştur, değirmisi 10 kuruştur, çifti 12 kuruştur diye bedelleri yazılırdı. Beraber bir de arşın bulunurdu. pazarlığı getirten daire beğendiğini aldıktan sonra kalırsa boş çayı iki kız tutup diğer daireleri dolaştırır. Böylece hepsi satılır. Bedeli hesabıyla beraber yine harem ağasıyla beraber hademeye gönderilirdi. Kumaşların bir kısmı hemen terziye yollanırdı. Terzi evvelden verilmiş ölçüler üzerine biçer dikerdi. Esvap hep bir kıtada güzel devşirilip herkes kendi astarlı kemha bohçasına koyar ve kapar. Ayrıca da beyaz patiska ikinci bohçaya sarılıp yaygılı dolaba konurdu. Kemha ya bir renk yahut başka renk zemin üzerine büyük yapraklar dallar dokunmuş, nakışları atlas gibi kalın ipekli yerli meta döşemelik bir kumaştı. Şimdi brokar diyorlar buna. İç çamaşırları da yatak takımları da dolapların raflarında öylece saklanırdı. Ferece ve yaşmakların devşirim yerlerinin görünmesi gerekirdi. Leyla Hanım diyor ki annemin ferece ve yaşmak mendil bohçalarının üzerine koyduklarını ben ortalarına koydurup küçük masalar yaptırmıştım. Biçimleri değişip kalıplanamaz hale gelince futalarda yani ipek peştemallerde saklanırdı. Entariler de futalara konurdu. Öyle gardıroplara asma adeti yoktu. Bütün elbiseler, eşyalar bohçalara sarılır, raflara veya sandıklara yerleştirilirdi. Gene dönelim alışverişe. Konağı çarşıya yakın olanlar, kahya kadınında bu konaklarda yaşayanlar için artık, harem kahyasını gönderirler, numuneler ve toplar getirtirler, beğendiklerini alırlardı. Leyla Hanım diyor ki bizim evin ön duvarlarına cumartesi pazarı kurulduğu için ev halkının kışlıkları bu pazarlardan getirtilen toplardan seçilirdi. Yazlıklar da bütün Boğaziçi aileleri gibi Kuzguncuk'tan hareketle kayıkla Anadolu ve Rumeli sahillerini takip eden seyyar satıcılardan alınırdı. Bu Musevi satıcılardan Dudu ve Ağlamış'ta yazlık güzel Avrupa kumaşları bulunurdu. Ağlamış'a bu ismi kadınlar takmıştı. Çünkü bu adam ağlar gibi sattığı için adı Ağlamış kalmıştı. Mallarını çürük basmaların var diye satan şakacı bir ihtiyardı. İbrişim, düğme, iğne vesaire satan çerçiler, tuhafiyeciler ile tabak takımı ve sepet satanlar hep Musevi'ydiler. Birçok yalıların önünde defalarca bağırırlardı. Beyler çağırınca da hemen rıhtıma çıkarlardı. Küçük evlerin hanımları mahallelerine kurulan pazarlardan alışveriş yaparlardı. Pazarlarda giyeceğe ve yiyeceğe ait her şey bulunurdu. Küçük evlerin hanımları bu yüzden de çarşıya pek seyrek giderlerdi. Büyük aile hanımları pazara gidemezlerdi. Görmek için kılık değiştirerek gitseler de pek çekinirlerdi. Pazarda arabayla da durulmazdı. Yolu daraltan kerevetler ve üzerlerindeki tenteler buna mani olurdu. Kendi dokudukları bezleri ve bursa havluları, yazma takımları, Yemeni çevre ve uçkurları satan Müslüman, Yemeni ve ince oya satan Rum, Avrupa'dan gelip hanlarda kalmış kumaşları satan Leh Yahudisi, Polonya Yahudisi ve bohçacı kadınlar saraylara giremezlerdi. Bunlar konaklarda dolaşırlardı. Büyük konakların hanımları arabayla çarşıdan alışveriş ederlerdi ama harem-i hümayunu taklit olmasın, onlara hürmetsizlik sayılmasın diye edebi gözeterek cami mahviline girmezlerdi. Böyle de eski insanlar birbirlerinin mevkiine hürmet ederlerdi. Ne demişler? Haddini bilene müjdeler olsun. Kadınların çarşıya inmeme adeti uzun müddet Anadolu'da da devam etti sevgili dinleyiciler. Çarşıya inen, alışverişini bizzat yapan hanımlar ayıplandı. Ona müsaade eden kocalar da ayıplandı. Eskiden Leyla Hanım'ın anlattığı gibi hanımların alışverişini, yani hanımların zatına mahsus olan kumaş gibi, tuhafiye gibi alışverişlerini evlere gelen bohçacı kadınlar getirirlerdi. Burada bulunmayanlar kocaya ve evin varsa hizmetkarına ısmarlanır. Hizmetkar çarşıdan birkaç numune getirir. Kadınlar bunlar içinden beğenir ve buna razı olurlardı. Onun dışında evin diğer ihtiyaçlarını hep evin beyi veya varsa hizmetkarı görürdü. Kadınların bakkala, pazara, manava gitmesi diye bir şey mevzu bahis değildi. Haftalık alışverişler pazardan yapılırdı. Pazar alışverişlerini evin erkeği yapar, bir hamala yükler, gönderir. Bir haftalık meyve, sebze o onun içinde olurdu. Onun dışında zaten pirinçti, undu, şekerdi gibi şeyler uzun müddetlik alınır, kilere konurdu. O da zaten evin beyinin yapacağı bir alışverişti. Hanımlara kalıyordu zati eşyaları almak. Zati eşyalarda da yine koca veya hizmetkar marifetiyle çarşıdan getirilen numuneler üzerinde seçilirdi. Ancak kimsesi olmayan yaşlı dul kadınlar, artık çarşıya çıkması ayıplanmayan hanımlar çarşıya ve pazara gidebilirlerdi. Bunun dışında genç hanımların, bilhassa kızların tek başına çarşıya çıkması ayıplanırdı. Uzun müddet Anadolu'da hanımlar çarşıya çıkamazlardı. Hatta bir semtten bir semte ev oturmasına gidecekleri zaman bile çarşıdan geçmek gerekiyorsa geçmezler, uzak mahalleleri, uzak yolları dolaşırlardı. Bu işte eski Osmanlılardan gelme bir adetti. Tabii eve gelen hacetler, istedikleri her zaman canlarının istediği olmazdı ama mevcutları içinde seçerler, fazla da bunu problem yapmazlardı. Ayakkabı bazen uyar bazen uymaz, böyle problemler yaşanırdı ama yine de buna kanaat ederler, fazla ciddiye almazlardı. Eskiler hayatı kare kare yaşamaya alışmışlar, hiçbir şey için kendilerini üzmemeye çok dikkat eden insanlardı. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi bu sarayda, haremde ve konaklarda ne yenir ne içilirdi onları anlatacaktık ama bu haftalık hatıralar programının müddeti dolduğu için buraya girmeyelim. Bir başka programa bunu tehir edelim ve haftaya tekrar buluşuncaya dek hepinize veda edelim. Hoşça kalın.
Hatıralar.